güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler haftanın son iş gününü 9 Eylül 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.04'ü gösteriyor. Yeni günde bu harika sonbahar mevsiminde, güneşli günlerin son demlerinde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor. Güneşli günlerin keyfini çıkarmanızı diliyoruz. Efendim, müdavim dinleyicilerimiz biliyorlar, ancak radyolarını yeni açanlar, sesimizi yeni duyanlar için bir kez daha hatırlatalım. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, musiki üstadlarının hafızalarda yer eden eserleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor. El yazması musiki kitaplarından eski orijinal notalara, tarihi çalgılardan musiki üstadlarının kişisel eşyalarına, ünlü bestecilerin enstrümanlarından Türk musikisinin geçmişine ait pek çok hatıraya yer verilen böyle geniş kapsamlı bir sergi Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Tarihçi, Millet Kütüphanesi Türk Müziği Tarihi Sergisi görevlisi Sümmani Karakaşoğlu stüdyomuzda olacak. Bu güzel sergiye dair ayrıntıları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalara göre artık kimlik kartlarıyla iki ülke arasında seyahat edilebilecek. Resmi ziyaret kapsamında yapılan görüşmeleri, mutabakata varılan konuları ve yerel basına yansımaları TRT Saraybosna muhabiri Ufuk Şahin'le telefon bağlantımızda konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Akşam
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, sizleri biraz eskiye götürdük, nostalji yaptık. Müzeyyen Senar'dan Ey İpek Kanatlı Seher Rüzgarı'nı dinledik. Biliyoruz sizler de eskilere gittiniz. Şöyle hoş bir sada bıraktık inşallah kulaklarınızda. Efendim, şimdi stüdyo konuğumuz tarihçi, Millet Kütüphanesi Türk Müziği Tarihi Sergisi görevlisi Sümmani Karakaşoğlu. Sümmani Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, teşekkür ederim. Sağ olun.
Birlikte dinledik bu ezgiyi, bu şarkıyı. Neler hissettiniz? İsterseniz buradan başlayalım.
Peki, memnuniyetle efendim. Tabii bizi mazinin en güzel, en mutena yerine doğru götürdü bizi bu müziki. Rahmetle yad edelim bu vesileyle merhum Müzeyyen Senar hanımefendi. Evet, müzik gerçekten hayatın her anında, her alanında olan bir olgu. Evet, İnsanoğlunun varlığıyla başlayan bir süreç, var olduğu düşünülen kadim bir olgu. Evet, musiki hayatın vazgeçilmezi ve doğadaki tüm seslerde hayatın her alanında olan, mevcut olan bir olgu.
Evet.
İnsanoğlunun musikiyle tanışıklığı anne karnında başlayan bir süreç ve ta ebediyete ithaline kadar var olan bir serüven. Evet, Türk-İslam medeniyetinde, kültüründe Mustafa Bey, doğumla başlayan bir musiki süreci vardır malumunuz. Doğan çocuk kulağına kamet getirilir, ezan okunur. Ve bu ilk musiki durağıdır aslında insanoğlunun. Sonraki süreçte gene Orta Asya Türk şeyinde, geleneğinde çocuğun isim alması ve bu isim alma sürecinde gene bir müzikal bir durak vardır. Toylar düzenlenir, şölenler düzenlenir. Sonraki süreçte merhale merhale, aşama aşama devam eder bu yolculuk, hı hı. Bu müzikal yolculuk. Evet, bir sonraki aşamada askere gidiş vardır. Gene Türk İslam geleneğinde askere gidişte de düğünler, şölenler yapılır. Bu da bir ayrı bir müzikal yolculuktur. Evet. Bir diğer müzikal yolculuk, insanın yolculuğu, serüveni evliliktir, düğündür, toydur. Bu da bir farklı bir müzikal yolculuktur. Yine düğünler yapılır, şölenler yapılır, müzikal anlamda farklı bir serüven olur. Bir diğer serüven ve hayatın son aşamasıdır bu, vefat aşamasıdır. Gene bir salayla biten bir serüven, bir yolculuktur, hı hı. Bu. Evet, kametle başlayan, salayla biten bir yolculuktur. Müzik dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayatın her anında ve her alanında her daim var olan bir mutlak bir olgudur diyebiliriz.
Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ses insanoğlunun hayatının her alanında,
evet.
Kaynaklarda da ifade ediliyor. İnsana şifa olan seslerden musiki,
evet.
Ezan sesi, Kur'an sesi,
evet.
Su sesi,
evet.
Bunlar gönüllere de şifa oluyor. Bununla ilgili sizin de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılışını yaptığı Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi sergisini konuşacağız. Burada musiki üstadlarının eserleri sergileniyor. İsterseniz dinleyicilerimize bir müjdeyi verelim. Bu sergi 15 Ağustos'ta son bulacaktı ama uzatılma kararı alındı. Sergi 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Niçin uzatıldı?
Evet, çok güzel bir soru Mustafa Bey. Şöyle yanıtlayalım bu soruyu. Ulusal ve uluslararası bir şey var. Çok büyük bir rağbet var, ilgi var. Rağbet var, ilgi var. Yerli ve yabancı turistler, musiki severler ve resmi ve gayri resmi heyetler, turlar, mütemadiyen geliyorlar. Bu çerçevede biz de üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Yapmaya, hı-hı, gayret ediyoruz efendim.
İnşallah.
Evet.
Ziyaretçisi giderek artıyor.
Kesinlikle.
Çünkü
efendim.
Büyük bir ilgi var. Basından,
evet.
Da onu görüyoruz.
Evet efendim.
İsterseniz şuradan devam edelim. Bu sergide neler var, neler sergileniyor?
Tabii sergimiz 6 ana başlıktan efendim oluşuyor. 6 başlıkta biz bu sergiyi düzenledik. Seçici kurul, hı hı, 6 başlıkta kategorize etti. Bu başlıklar Türk klasik müziği, Türk halk müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk askeri müziği, Türk popüler müziği ve Türk çok sesli klasik müzik olmak üzere belirttiğim, hı hı, gibi 6 bölümden, başlıktan oluşuyor efendim sergimiz.
Evet.
Evet, biz bu sergide bestekarlarımız, icracılarımız, sanatçılarımız, onların enstrümanları, özel eşyaları ve kısa biyografileri üzerinden ziyaretçilerimizi müzikal bir seyri sefere, bir yolculuğa çıkarmayı amaçladık. Hı hı. Evet, gerçekten de inanıyorum ki bu amaç hasıl olmuştur. Çünkü her 6 bölümde, her bölümde bütün bu sanatçıların özel eşyaları, enstrümanları, sazları ve kısa biyografileri üzerinden belirttiğim gibi ziyaretçilerimiz bu anlamda sergimizi ziyaret ediyorlar ve inanıyorum ki bu anlamda çok faydalı oluyor sergimiz.
Evet. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan serginin açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezdi ve o sergide eşyaları bulunan, eserleri bulunanların aileleri de vardı.
Evet.
Kimler vardı sergide? Şöyle hatırladığınız var mı?
Evet. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Merhum Münir Nurettin Selçuk Hoca'nın yakınları vardı. Yine Alaaddin Yavaşça Bey'in, merhum Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Bey'in yakınları. İnce Hanım'ın, evet, hanımın, merhum İnce Hanım'ın yine yakınları mevcuttu. Bekir Sıtkı Hoca'nın yine orada yakınları vardı.
Evet.
Gerek klasik müziğin, gerek halk müziğinin önde gelen simalarının, mümtaz şahsiyetlerin yakınları orada mevcut efendim.
Evet. Şimdi bu sergi hayatta olmayan müzisyenlerle sınırlı tutulması sebebiyle de dikkat çekiyor.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet.
Vefat edenlerin eserleri orada sergileniyor. İşte hatta Cumhurbaşkanımız orayı gezerken orada şarkılar, türküler de söylenmişti. Musiki seslendirilmişti.
Evet.
Cumhurbaşkanımız da şöyle bir espri yapmıştı. Sıkıysa Müslüm Baba'dan da söyleyin demişti.
Evet. Merhum Müslüm Gürses tabii kendi alanının, kendi kubbesinin önemli yıldızlarındandı. Önde gelen mümtaz şahsiyetlerindi, mümtaz şahsiyetlerindendi. Bu vesileyle rahmetle iade etmiş olalım.
Evet.
Evet.
Bu serginin öne çıkan başka hangi özellikleri var? Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de bir kitap çıkarttı, değil mi?
Tabii, bir katalog hazırlandı. Kendi alanında yine son derece kaliteli olan ve bütün materyallerin, malzemelerin, objelerin sergilendiği, bütün teferruatlı bilgilerin yer aldığı bir katalog efendim bu.
Hı hı.
Az önce de belirttiğimiz gibi bütün orada sergilenen sanatçılar, ki bu 6 kategoride belirttiğim sanatçılar bunlar. Sanat müzik, klasik müzikten, halk, hı hı, müziğinden, popüler müzikten, çok sesli müzik, tasavvuf müziğinden de hatta sanatçılarımızın isimlerinin yer aldığı eşyalarının ve oradaki bulunan objelerinin yer aldığı bir katalog bu. Sadece isimleri, resimleri yer almıyor. Teferruatlı bilgiler de mevcut efendim burada.
Evet.
Evet.
Şimdi bu serginin şöyle bir özelliği de var. Yeni nesil bu eskimeyen sanatçılarımızı tabii bilmiyorlar. Onlar daha bu nesil hayatta değilken belki çoğu vefat etti. Onlara ulaşamadılar. Fakat bu sergi sayesinde onların eşyalarını, enstrümanlarını görme imkanına sahip oldular. Değil
kesinlikle.
Mi? Gençlerin ve çocukların ilgisi nasıldı?
Kesinlikle fevkalade yüksek bir rağbet ve ilgi var. Burada zaten amaçlanan gayelerden birisi de bu Mustafa Bey. Yeni neslin aşinası olmadığı döneme ilişkin sanatçıları, bestekarları tanıtmak. Bir anlamda tarihi yüz düşümü onlara göstermek. Geçmişin, çok geçmişin değil, en azından yakın geçmişin ve orta ve uzak geçmişin seslerini, tınılarını dinletmek, bestekar, icracı ve sanatçılarını takdim etmek, anlatmak, tanıtmak ve aşinası haline getirmek. Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Oradaki bütün kendi alanında uzman arkadaşlar aşkla, şevkle, İştiyakla bunu yerine getiriyorlar, getiriyoruz hep birlikte. Evet, evet, mesele zaten yeni neslin bu geçen yüzyılda ve bu yüzyılın başındaki bestekar ve icracıları tanımasına zemin hazırlamak, vesile olmak efendim.
Evet.
Evet.
UNESCO 2023 yılını anma programını Aşık Veysel'i aldı malumunuz. Seneye Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü. Bununla ilgili etkinlikler de düzenlenecek. Orada Aşık Veysel'e dair bir şeyler var mı?
Var Mustafa Bey. Tabii halk müziği bölümümüzde merhum Aşık Veysel ve onun orijinal sazını, bağlamasını orada sergiliyoruz. Aynı zamanda merhumun memleketi olan Şarkışla'nın orada toprağını getirmiş ve orada resmini sergilemiş bulunuyoruz efendim toprağıyla birlikte. Tabii Aşık Veysel, aşıklık geleneğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden, 20. yüzyılın en önemli üstadlarından, kendi alanının, kendi kubbesinin önemli yıldızlarından birisi. Bu vesileyle sizin vasıtanıza rahmetle iade edelim efendim.
Rahmet olsun.
Evet.
Orada Barış Manço'nun piyanosunun olduğunu da biliyoruz. Şunu merak ettim. Şimdi çocuklar Barış Manço'yu çok seviyorlardı. Evet. Tabii biz de çok seviyoruz, rahmet olsun. Çocuklar o Barış Manço'nun parmaklarının dokunduğu piyanoya dokunmak isteyebilirler. Acaba orada mümkün mü dokunmak ya da çalmak?
Şöyle, mümkün mertebe istediklerini yapmaya ve erişebilir, ulaşabilir olmaya gayret ediyoruz. Yani fotoğraf çekimi var mesela orada ve bütün Barış Manço'nun giyim, kuşam, kostüm dediğimiz elbiseleri, botları, taş plak albümü, kasetleri, görselleri ve dediğiniz gibi piyanosunu orada sergiliyoruz. Tabii gençler, özellikle çocuklar hali hazırda bu dönemde, yani 2000 ve sonrası dönemde doğanlar dahil, Barış Manço'yu özlemle, hasretle yad ediyorlar ve çok seviyorlar. Yani Barış Manço eskimeyen bir sima.
Elbette.
Elbette. Evet. Rahmetle yad edelim gene vesilenizle.
Tabii,
efendim.
Tabii, rahmet olsun.
Barış Manço gerçekten Türk kültürüne gerek yurt, daha gerekse yurt dışında çok önemli hizmetleri dokunmuş. Müzikal anlamda belirttiğim gibi gök kubbesinin yıldızlarından olan muhteşem bir kültür insanı.
Evet. Bu serginin 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebileceğini konuştuk. Evet. Peki 15 Eylül'den sonra bu eşyalar ne olacak? Sahiplerine mi verilecek, yoksa başka bir yerde sergilenmeye devam edilecek?
Efendim şöyle, tabii bu sergideki materyaller, objeler... devlet müzeleri, özel müzeler ve şahsi koleksiyonlardan resmi yazışmalar sonucu istenerek, rica edilerek gelmiş objeler, materyaller, sergi süresi müddeti içerisinde sergilenecekler ve daha sonra, sergi bittikten sonra efendim, her birisi yerine iade edilecektir.
Hmm. Evet efendim. Aslında şöyle de bir öneme sahip geçmişle geleceği buluşturan bir sergi. Pek çoğumuzun o eşyaları görme imkanı yok elbette, ancak gidip de görebileceğiz. Tarihi bir yolculuğa çıkacağız.
Efendim kesinlikle ifade ettiğiniz gibi kendi alanında unik bir sergi. Türk müziği tarihi sergisi Cumhuriyet döneminde bir ilk olma özelliği taşıyor. Evet, bu dönemde yapılması da ayrı bir anlam taşıyor. Geçmişle gelecek arasında ve hali hazırdaki durumda bir köprü işlevi de görüyor. Hı hı. Yetişenler için bir hasret giderme, görmeyenler için tanıma imkanı sunuyor. Bu vesileyle 15 Eylül'e kadar ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Onların da bu sergiden son derece memnun kalacaklarını ümit ediyoruz efendim.
İnşallah. Tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize, bu sergide neler var? Türk klasik müziği, evet. Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziği, Türk askeri müziği, Türk çok sesli klasik müzik, Türk popüler müziği ve Türk dünyası müziği kategorilerini temsilen dönemin müzik aletlerini yakından görme imkanına sahip olacaklar ziyaret edenler.
Evet. Tabii bu 6 bölüm, belirttiğimiz gibi 6 başlıktan oluşan sergideki bütün materyaller orijinal. Fakat Türk dünyası, Orta Asya'da icra ettiğimiz enstrümanlar ve hali hazırda bazılarını icra ede geldiğimiz enstrümanlar replika. Diğer bütün malzemeler orijinal. Ziyaretçilerimiz soruyorlar tabii, bunları kullanıyor muyuz ya da nerede kullandık, ne zaman kullandık. Her birisinin tarihi bir kökeni, mazisi, hikayesi, tarihi var. Onları bilimsel bir çerçevede anlatıyoruz, sunuyoruz. Gerek klasik müzik, halk müziği, tasavvuf müziği, gerek popüler ve çok sesli müzik gibi diğer bütün alanlardaki materyalleri kendi dönemi içerisinde, kendi tarihi mecralarında anlatıyoruz. Kendi tarihi, tarihe mal olmuş artık, bir döneme mal olmuş şartlar içerisinde dinleyenler hem geçmişe giriyorlar, dinlemeyenler anlıyorlar ve tanıştıklarına memnun kalıyorlar efendim.
Evet. İsterseniz kitaba dönelim. Cumhurbaşkanlığının bastırdığı bu katalogda, evet, sergide yer alan enstrümanlar ve çeşitli objeler yer alıyor. Evet. Ayrıntılı bilgiler de aktarılıyor. Yanlarında yazıları mevcut. Evet. Bunlara vatandaşların ulaşma imkanı var mı, ya da dijital olarak bilgisayar üzerinden okuyabilme imkanı var mı?
Tabii gelen ziyaretçilerimiz için birebir görme imkanı var. Birebir temaşa etme imkanı var. Gelemeyen vatandaşlarımız için katalog dediğiniz gibi yaptırıldı. Bu kataloglar zamanı ve zamanla kendilerine erişme ve ulaşım imkanı sağlanacak. Dijital anlamda da Millet Kütüphanemizin internet adresinden ulaşacaklarını düşünüyorum efendim.
Evet. Peki sergiyi hangi saat aralıklarda ziyaret edebiliyoruz?
Sabah 9'da başlıyor. Akşam 18'e kadar sergimiz açık. Evet. Hafta sonu da, hatta belirtelim Mustafa Bey, hafta sonu da aynı şekilde mesai saatleri içerisinde sergimiz ziyaretçilerimize açıklar efendim.
Çok güzel. Genciyle, yaşlısıyla, çoluk çocuk toplanıp gidelim.
Kesinlikle efendim. Büyük bir rağbet, büyük bir ilgi ve mutluluk ve memnuniyet verici bir şeyle karşılaşıyoruz. Son derece bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın, milletimizin her mensubunun müziğe olan ilgisi bizleri memnun ediyor efendim.
Evet. Hakikaten işte bir sosyal medyadan, fotoğraflardan ve videolardan görüyoruz. Ziyaret ettiğimizde işte gerek oradan gerekse sosyal medyadan insanların o yüzlerindeki tebessüm apayrı. Ya hayretle bakıyorlar. Aa diyorlar, bu işte yıllar öncesine ait. İşte bu Barış Manço'ya aitmiş, bu Aşık Veysel'e aitmiş. Hakikaten böyle o yüzlerindeki ifadeyi görebiliyoruz.
Şunu samimi olarak söylemek isterim Mustafa Bey. Mesela özellikle yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımız, gurbetçi vatandaşlarımız bunu büyük bir şeyle söylüyorlar. İftiharla söylüyorlar. Yurt dışında böyle bir sergi konseptini görmediklerini, bunu Türkiye'de gördüklerinden son derece memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar. Mesela bir örnek vereyim.
Buyurun.
Müsaadenizle, yabancı bir vatandaş gelmişti. Türk vatandaşı değil. Şöyle söyledi, anlattıktan sonra kendi dilinde anlattık. Ben kendi ülkemde böyle bir sergi görmedim. Siz ne kadar vefalı bir milletsiniz dedi. Evet, duygulanarak, hislenerek bunu söyledi. Evet, büyük milletler geçmişlerinde kendilerine hizmet eden, görev yapan vatandaşlarına, mensuplarına vefalıdırlar.
Evet.
Evet, biz millet olarak Türkistan medeniyetinin en önemli ögesi vefadır ve vefalı. Böyle bir sergi açmakla geçmişimizde Türk müziğine mal olmuş, Türk müzik tarihinin artık her birisi ayrı bir neferi olmuş insanlarına bu şekilde vefa göstermiş oluyoruz.
Efendim. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi önümüzdeki kitapta enstrümanların fotoğrafları var.
Tabii.
Mesela kanun sazının atası sayılan enstrüman neydi?
Evet, kanun çok önemli bir enstrüman Türkiye'de. Gerek Türkiye'de, ülkemizde gerekse imparatorluk coğrafyasında bugün kullanılan bir enstrüman. Efendim, Abdülkadir Meragi tarafından 15. yüzyılda keşfedilmiş bir enstrüman var, bir saz var. Saz-ı Murassay Gaybi isminde kanunun atası kabul ediliyor efendim. Bir de 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Safiyüddin Urmevi tarafından keşfedilmiş, yani Urmiyeli Safiyüddin tarafından icat edilmiş bir saz, bir enstrüman var. İsmi Nüze. Bunlar günümüzde kanunun atası kabul ediliyor. Evet, Orta Asya'da bizim İslami dönemi öncesinde gene kanunun atası kabul edilen bir enstrüman, bir sazımız daha var. İsmi Cetekan ya da Çatkan olarak tesmi edilen, isimlendirilen bir enstrüman. Bunlar günümüzdeki kanunun tabi asırlar ötesinde, asırlar öncesinde günümüze kadar gelen prototipler olarak kabul ediliyor efendim.
Çok güzel sesli bir santur müzik aleti de var. Onun
evet.
Atası kabul edilen de
evet,
orada yer alıyor. O nedir?
Nüzhe.
Nüzhe.
Evet. Şöyle, kanun ve santur aslında aynı akraba sazlar, enstrümanlar. Fakat bir farkı var santurun. Santur demir aksamla vurulan bir saz. Fakat kanun malumunuz diz üzerinde parmakla icra edilen bir enstrüman. Çok benzerler.
Evet.
Tabii santur özellikle İran, Horasan, Azerbaycan coğrafyasında daha çok icra edilen bir enstrüman efendim.
Aynı zamanda Neyzen Tevfik'in neyi de sergide yer alıyor değil mi? Biraz da ondan bahseder misiniz?
Meşhur neyzenimiz Nailer Sultanı Neyzen Tevfik Üstad'ın, Neyzen Tevfik Kulaylı merhumun da orada neylerini sergiliyoruz ziyaretçilerimize efendim.
Başka kimlerin var? Başka hangi neyzenlerin enstrümanları var?
Evet, Mesela merhum Sultan 3. Selim Han'a ait bir tambur var. Efendim Sultan 3. Selim Han malumunuz 1789-1808 yıllar arasında Osmanlı tahtında bulunan 28. Osmanlı Sultanı, kendisi İlhami mahlasıyla Müstahare ismiyle şiirler yazan büyük bir şair divanı olan ve aynı zamanda besteleri günümüze kadar gelen deha derecesinde bir bestekar, usta bir tamburi ve usta bir nayi ve fakat aynı zamanda üç kıtanın hakimi bir sultan, Sultan 3. Selim Han.
Evet,
aynı zamanda hami, sanat ve sanatçıların hamisi. Evet, müzik severlerin, müzikle aşina olanların, müzik icra edenlerin hamisi olarak biliniyor, kabul ediliyor efendim.
Muhteşem bir sergi. İmkanı evet. olanların en kısa zamanda gidip ziyaret etmelerini buradan tavsiye ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız bizlere. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka konular var mıdır bu konuyla ilgili?
Tabii birkaç önemli Türk müzik tarihine mal olmuş, geçmiş birkaç isim daha zikretmek istiyorum. Mesela Şerif Muhittin Targan merhumun da orada aynı zamanda odunu sergiliyoruz. Şerif Muhittin Targan, son Mekke Şerifi Haydar Bey'in oğlu ve Hazreti Muhammed'in yani Peygamberimizin 37. kuşaktan torunu oluyor. Orijinal bir oud, 1917 yapımlı bir oud bu oud ve üzerinde tam 60 Türk makamının eski Türkçe ile Osmanlı Türkçesi ile isimleri mevcut efendim.
Muhteşem.
Gerçekten Şerif Muhittin Targan son dönemin en büyük münevverlerinden ve entelektüellerinden. Yalnız bir müzik müzikal anlamda deha olmasının yanı sıra büyük bir entelektüel, yurt içinde ve yurt dışında Türk milletini ve Türk klasik müziğini şerefle temsil etmiş büyük bir insan, müzik insanı. Aynı zamanda orada Tamburi Cemil'in orijinal tamburunu ve İstanbul kemençesini, klasik kemençesini sergiliyoruz. Tamburi Cemil Bey'i orada anmadan geçmek olmaz efendim. Evet. Tamburi Cemil Bey Türk müziğinin dehası malum. Evet, Batı'da bir Mozart ya da bir Beethoven ne ifade ediyorsa Türk klasik müziğinde, Türk müziğinde Tamburi Cemil Bey odur ve hatta daha fazlasıdır. Tamburi Cemil Bey yalnız tambur değil, aynı zamanda klasik kemençe, keman, ud, kanun, lafta gibi bütün enstrümanları başarıyla icra etmiş ve Sultan II. Abdülhamit Han'dan mecidi nişanı almış büyük bir müzik insanı, büyük bir şahsiyet. Şunu da ekleyelim. Günümüzdeki müzikal anlamdaki en eski ses kayıt arşivi Tamburi Cemil Bey'e aittir.
Evet.
Evet.
Son olarak şunu da eklemeden geçmeyelim. Bu sergide o sergide yer alan enstrümanların bilgilerini en ayrıntılı şekilde anlatan görevliler de var.
Kesinlikle efendim.
O sergi gezildiğinde aynı zamanda evet. o enstrümanla alakalı bilgiler aktarılıyor. Kimlere ait olduğu, hangi yıllar arasında evet. kullanıldığı değil mi?
Kesinlikle şöyle, her bölümün ayrı bir uzmanı var efendim. Gerek klasik müziğin, Türk klasik müziğinin, Türk halk müziğinin, tasavvuf müziğinin, popüler müziğin, çok sesli müziğin ve askeri müziğin her birinin ayrı uzmanı var. Ve bu uzmanlar kendi bölgelerinde, kendi birimlerinde sahasında gelen vatandaşlarımıza en teferruatlı bir şekilde bilgileri aktarıyorlar, veriyorlar efendim.
Evet. Sergi 15 Eylül'e kadar açık olacak.
Evet.
İnşallah en kısa zamanda ziyaret edilmeli.
Memnuniyetle efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aktardınız bizlere. Şeref verdiniz.
Estağfurullah efendim. Rica ederim. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlemekte olan Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerini bu vesileyle hürmetle selamlıyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyoruz.
Evet.
Görüşmek dileğiyle.
Sağolunuz efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi, Millet Kütüphanesi Türk Müziği Tarihi Sergisi görevlisi Sümani Karakaşoğlu bizlerle birlikteydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde musiki üstadlarının eserleri sergileniyor. Bu konu hakkında bizlere güzel bilgiler aktardı. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sultan sensin, vücud ikliminin sultan sensin, efendim derdim. efendim derdimin dermanı sensin. Bu cismin atmanın canın sensin. Bu cismin atmanın canın sensin. Efendim dermanı sensin.
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Artık kimlik kartlarıyla iki ülke arasında seyahat edilebileceği açıklanmıştı. Resmi ziyaret kapsamında yapılan görüşmeleri, mutabakata varılan konuları ve yerel basına yansımaları TRT Saraybosna muhabiri Ufuk Şahin'le konuşacağız. Sayın Şahin, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, hoş bulduk efendim.
Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Saraybosna'daydı. Cumhurbaşkanımız çeşitli temaslarda bulundu. Bazı konularda mutabakata varıldı ve en önemlisi de artık kimlik kartlarıyla iki ülke arasında seyahat edilebilecek. Ayrıntıları sizden alalım.
Tabii efendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül'de başlayan ve 3 gün süren ve 3 ülkeyi kapsayan Balkan turu sona erdi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Balkan turunun Cumhurbaşkanı'nın en önemli durağı Bosna Hersek'ti. Keza birçok görüşmeler gerçekleştirildi. Birçok anlaşmalar noktasında mütabakat olduğunu ifade edelim. Tabii siz de ifade ettiniz. Bu konular arasında en öne çıkan kimlik kartlarıyla artık iki ülke arasında Bosna Hersek ve Türkiye arasında seyahatin, kimlik kartlarıyla seyahatin artık mümkün olacaktı. Tabii bu kimlik kartlarıyla seyahat daha önce Sırbistan'la bir mütabakat imzalanmıştı. Bosna Hersek için bu aslında bizim için de sürpriz oldu. Tabii Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek temasları kapsamında 3 önemli madde vardı. Bunlardan birincisi kimlik kartlarıyla seyahat. Tabii şunu ifade edelim, kimlik kartlarıyla seyahat noktasında bir mütabık olunduğu ifade edelim. Ancak henüz bu anlaşma henüz daha
uygulamaya girmedi mi?
Evet, uygulamaya girmedi.
Evet.
Uygulamaya girmesi için de her iki ülkede de yürürlüğe girmesi için iç onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Tabii bunun da çok kısa süre içerisinde, yani önümüzdeki günlerde belki Ekim ayının başı gibi artık bu anlaşmanın uygulamaya girmesini bekliyoruz. Bir diğer önemli konu da tabii Türkiye, Bosna Hersek, Bosna Hersek, Türkiye arasında kimlik kartlarıyla seyahat mümkün olacak. Hı-hı. Yani bir üçüncü ülkeden Bosna Hersek'e veya Bosna Hersek vatandaşlarının bir üçüncü ülkeye veya Türkiye vatandaşlarının bir üçüncü ülkeye kimlik kartlarıyla seyahatleri mümkün değil. Bu anlaşma sadece Türkiye, Bosna Hersek, Bosna Hersek, Türkiye'yi kapsıyor kimlik kartlarıyla seyahat.
Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkan turu tabii çok önemli. Cumhurbaşkanımız Saraybosna'ya geldiğinde oradaki halkın tepkisi nasıldı? Nasıl bir karşılama oldu? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Tabii Mustafa Bey, kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanımız çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Büyük bir heyecanla karşılandı. Zaten bu ziyareti biz bir süredir bekliyorduk. Ancak işte bu geçtiğimiz günlerdeki 6 Eylül'de gerçekleştirilen ziyaret gerçekten burada başkent Saraybosna'da özellikle Cumhurbaşkanımızın programı çok yoğundu. Birçok ziyaret gerçekleştirdi ve her gerçekleştirdiği ziyarette buradaki yerel halktan ve diğer resmi yetkililerden de büyük bir heyecanla ve coşkuyla karşılandı. Tabii Bosna Hersek'ten bahsedecek olursak biliyorsunuz Bosna Hersek'in karmaşık bir devlet yapısı var. Bosna Hersek'te bir devlet başkanlığı konseyi var ve bu devlet başkanlığı konseyinin de 3 milleti temsilen 3 üyesi var. Boşnak, Hırvat ve Sırpları temsilen devlet başkanlığı konseyinde 3 üye bulunuyor. Normalde şunu ifade etmek önemli. Bu 3 üyenin normalde bir araya gelip bir karar alması gerçekten çok zor oluyor. Ama Cumhurbaşkanımızın ziyareti gerçekten hem bu üç siyasinin bir araya gelmesini hem de ülkedeki birçok gergin bulunan konuları yumuşattığını ifade edelim.
Evet. Sayın Şahin, şunu da merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Saraybosna'yı ziyareti basına nasıl yansıdı? Neler yazıldı?
Şimdi şöyle Mustafa Bey, tabii Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında bazı beklentiler vardı burada kamuoyundan. Özellikle Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki en önemli projelerden birisi olan Belgrad-Saraybosna otoyolu. Şimdi Belgrad-Saraybosna otoyolunun Sırbistan ayağındaki başlatıldı. Projenin Sırbistan ayağı başlatıldı.
Evet.
Ancak Bosna Hersek tarafında bu proje bir türlü başlatılamadı. Onun da aslında temel nedeni Bosna Hersek'in karmaşık siyasi yapısıydı. En önemli konu bu görülüyordu. Ve Cumhurbaşkanımız ziyareti esnasında aslında bu konuya da bir açıklık getirdi, bir ferahlık getirdi. Keza Belgrad-Saraybosna otoyolunun Bosna Hersek tarafından başlatılması yönünde mevcut sorunların giderilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın gerekli talimatların verildiği yönünde bir sözü konuşması oldu. Ve en önemlisi de finansal noktada gerekli desteği Ziraat Bankası aracılığıyla buradaki yerel makamlarla artık işbirliği içerisinde sürdürüleceği ifade edildi. İşte bu konu gerçekten basına çok olumlu yansıdı. Çünkü sanki Sırbistan'la daha bir Sırbistan'la olan ilişkilerde, Sırbistan'a yapılan bu girişimlerde sanki daha böyle bir önem veriliyor da Bosna Hersek'e verilmiyor algısı vardı. İşte Cumhurbaşkanımızın artık bu konuya açıklık getirmesi de gerçekten çok olumlu yansıdı.
Evet. Sayın Şahin, şunu da söyleyelim. Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkeler arasında adeta köprüler kuruyor, köprüler inşa ediyor. İşte geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir açıklaması vardı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu tahıl krizi çözülmezdi, dünya aç kalırdı gibi bir ifade. Oradan bakıldığında Türkiye nasıl görünüyor?
Evet Mustafa Bey, kesinlikle. Yani özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Balkanlardaki barış ve istikrara verdiği destek aslında bu gerçekleştirdiği son ziyarette gayet açık bir şekilde ortaya koydu. Çünkü bu gerçekleştirilen ziyaret sadece Bosna Hersek olmadı. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a ardı ardına çok yoğun bir program kapsamında bu ziyaret gerçekleştirildi. Hı hı. Ve ben Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretini takip etme imkanım oldu. Gerek Bosna Hersek'teki 3 siyasi liderden, gerekse de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'ten Cumhurbaşkanımızın hem bölgedeki hem dünyadaki o dengeli siyaseti sürekli dile getirildi. Sürekli Cumhurbaşkanımızın gerçekten bir dünya lideri olduğu defaatle altı çizildi.
Evet. 2023'e çok az bir zaman kaldı. Tabii hem Türkiye için hem de dünya için önemli. Dünyanın
pek çok yerinde değişimler oluyor. Türkiye'de giderek güçleniyor. Dış ilişkilerde, diplomaside atak üstüne atak yapıyor. Türkiye hem yerli milli üretimiyle, efendim milli savunma alanında yaptığı atılımlarla dünyaya sesini duyuruyor. Bir taraftan da işte son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan Balkan atılımları Türkiye'nin ismini daha iyi duyuruyor dünyaya. Bu konuda siz neler söylersiniz?
Kesinlikle efendim. Yani tüm dünyaya Türkiye'nin bu aslında dengeleyici tavrı yansırken özellikle yani Balkanlardaki bu hem barış ve istikrarın korunması hem de bu dengeli siyasetin güdülmesi gerçekten yani Balkanlar dediğimiz zaman Balkanlar gerçekten aslında ismiyle de özetleyebiliriz. Bir tarafı Balkan, diğer tarafında kan var. Gerçekten çok karışık bir ortam var. Ama Türkiye'nin yürüttüğü o dengeli siyaset özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin o barış ve istikrara sağladığı katkı bu Balkanlar nezdinde artık görebilmek çok daha aşikar.
Hı hı, evet. Sayın Şahin, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sizinle Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek, Saraybosna'ya yaptığı ziyareti, iki ülke arasında kimlik kartlarıyla yapılabilecek seyahati konuştuk. Cumhurbaşkanımızın bu resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerini, mutabakata varılan konuları ve yerel basına yansımaları konuştuk. Bizlere güzel bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar, hayırlı günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Saraybosna muhabiri Ufuk Şahin telefon hattımızdaydı. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Uzakta bekliyordu Saraybosna. Üsküp'e varmıştım, köprüde onu gördüm. Tuna Nehri taştı birden, ben var öldüm.
Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateş atma bu yalnızı. Ona çekişme hele şimdi hayal. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maşın valla. Tuna Nehri akar diyordu en başında. Yaralı gönlümü yormam bu yaşında. Ama sonra esti rüzgar. Yapma bunu, yapma Balkan kızı. Ateş atma bu yalnızı. Ona çekişme hele şimdi hayal. Gözleri yeşil kumla saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. Olur belki maşın bala.
Efendim, zaman su gibi akıp geçti ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazartesi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
üstte yeşil kumra saçı, çiçek açmış Balkan kızı, olur verdim aşığın bağlar. Yapma bunu yapma Balkan kızı, ateşe atma ruhu yalnızı, olacak iş mi hele şimdi haydar. Gözleri yeşil kumra saçı, çiçek açmış Balkan kızı, olur verdim aşığın bağlar.